Ayrım 2.
Sonra bu sorunun oluştuğu ortamlarda ilk gözlemler yapılır. Bu gözlemlerin kesin ve kapsamlı olmasına özen gösterilmelidir. İlk gözlemlerin sonuçlarından yararlanarak sorunun geçici çözümleri ya da yanıtları için ilk kestirimlerde bulunulur. Bu aşama sorunun yanıtı için hipotezler oluşturma aşamasıdır. Seçilen çözümde soruna bakış açınız belirleyicidir. Dünyada ve çevrenizde olan olaylarda olağanüstü güçlerin etkili olduğunu düşünürseniz, bilimsel yöntem çok fazla yararlı olmaz. Çevrenizde olan olayların doğal nedenleri olduğunu düşünürseniz, olayın nedenini bulmaya hizmet eden hipotezler ya da geçici çözümler oluşturabilirsiniz. İzleyen basamakta sorunun çözümüne ilişkin ilk izleniminizin doğru olup olmadığını nesnel olarak test etmek ya da ölçmek için bir plan yapılır. Bu ölçme işi sorunlu durumla ilgili ek gözlemlerin yapılmasını gerektirir ya da sorunlu durumla ilgili bir şeyleri değiştirerek deney yapmayı gerektirebilir. Gözlem ya da deney sonuçlarından elde edilen verilere nesnel bir şekilde bakarak çözüme ilişkin ilk izlenim doğru ya da yanlış olduğuna karar verilmeye çalışılır. İlk denence ya da hipotez yanlış ise yeni denence oluşturulur ve ek gözlemlerde bulunulur. İlk izlenim doğruysa sorunun çözümünü belirginleştirmek için ilk izlenim niteliğindeki çözüm tekrarlanarak denenir. Bu denemeler ilerideki olayların oluşumuna ilişkin kestirimlerde bulunmaya ya da yarayan ilkeler oluşturulur. Bulunulan kestirimler kesin olmaya başladığında artık bulunan çözümün doğru olması olasıdır. Kestirimler doğru olmadığında bir yerde hata yapıldığı düşünülmeli ve sorunun çözümü için yeni ölçümler ya da yeni hipotezler oluşturarak deneylere yeniden başlanmalıdır. Bilimsel yöntemde anahtar kavramlardan biri objektif olmalıdır. Objektif olma, soruna duyguları karıştırmadan ve durumu kişiselleştirmeden dışarıdan bakmak demektir. Duygular kontrol edilmediğinde ulaşılan karara duygular karışır. Gerçekler karşısında körleşir. Örneğin, Puffings akıllı Hans'ı incelerken objektif olmuştur. Onun ilk hipotezi Hans'ın sahibinden ve diğer soru soran kişilerden ipucu aldığıdır. Puffings, Hans'ın sahibinin onunla konuşan kişilerden çıkar sağlamasından dolayı ondan ve Hans'tan hoşlanmış. Ancak duygularının gerçeği aramasını engellemesine izin vermemiştir. Buna karşılık sahibinin Hans'a olan sevgisi onun atıyla ilgili gerçeği bulmasını engel olmuş ve atının zihin okuduğuna inanmıştır. Puffings aksi durumu kanıtladıktan sonra sahibi depresyona girmiştir. Bu veriler gerçeklerden Selin'in annesinin verdiği ipucularına göre bu tepkileri oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlandığında Selin'in annesinin tepkilerini anlamak olası olduğu gibi kaygı duymamak da elde değildir. Selin'in annesinin ipucularına tepkide bulunuyor olması olasıdır. Bu ipucuları nelerdir ve tüm süreç nasıl işlemektedir? Bu sorulara yanıt bulmak gerekmektedir. Bunun için Selin'in evine gidip ilk gözlemlerde bulunmak gereklidir. Selin'in evindeki ilk gözlemler şöyledir. Bilgisayar evin geniş mutfağındadır. Bilgisayarın yanındaki slayt makinesi, geniş ekran ve büyütülmüş tuşları olan klavye, ara kabloyla bilgisayara bağlanmıştır. Bilgisayarın önünde yükseltilmiş ve minderle desteklenmiş bir sandalye vardır. Anne, tüm bu araçların çocuğun özel yeteneği açığa çıktıktan sonra bir firma tarafından sağlandığını söylemiştir. Slayt makinesinden nasıl yararlanıldığı sorulduğunda, anne, Selin'in bilgisayar ekranında küçük yazıları göremediğini ve görmesini sağlamak için de klavyede hangi harfe bastıysa bu harfi slayt makinesiyle ekrana yansıttığını belirtmiş. Selin, kendi çocukları olmayıp evlatlık alınmıştır. Çocuk evlat edinildiğinde 5 yaşındaymış. Selin eve ilk geldiğinde korkmuş, bir hayvan gibi davranmış. Banyoya saklanmış ve oradan çıkmak istememiş. Anne 6 hafta banyoda onunla birlikte kalmış ve sonunda rahatlamış. başka bir takım sorunları olmasına rağmen anne ile rahat ilişkide bulunmaktaymış. Ne gibi sorunları olduğu araştırılınca çocuğun hidrosefal olduğu belirtilmiştir. Tüm bunlar çocuğun neden birçok sorunu olduğunu açıklar. Bu çocuk otistik olmaktan çok ağır düzeyde zihinsel ve diğer yetersizliklerden etkilenmiş bir çocuktur. Ancak anne çocuğu zihinsel engelli görmekten çok otistik olarak görmeyi yeğlemiştir. Selin'in öğretmenleri Selin'in yeteneklerinin düşük olduğunu, bu çocuğun hiçbir zaman konuşamayacağını Selin'in annesine söylemiş. Ancak Selin'in yaptıklarına bakarak sesli konuşmamasına rağmen anne onun iletişim kuracağını ve bilgisayar kullanarak düşündüklerini söyleyebileceğini düşünmüştür. Anneye kızının bilgisayarı çabucak öğrenip öğrenmediği sorulmuştur. Anne kızının bilgisayarları kolayca öğrenmediğini, ellerini iyi kullanamadığından bilgisayarla gelen klavyeyi kullanamadığını ve bunun için büyük puntolu harf panosu oluşturmuş. Buna rağmen bilgisayarı kullanmayı öğrenmesi kolay olmamıştır. Bir gün sözcükleri yazdığını ve tam bir cümle oluşturduğunu söylemiş. Birdenbire mi yazdığı sorulduğunda aşağı yukarı birdenbire yazdığını söylemiş. İlk olarak anne kızının elini klavyeye götürerek hata yaptığını söylemiştir. Daha sonra kuş nasıl yazıyoruz dedikten sonra parmaklarını klavyenin üzerine götürmüş ve nasıl yazılacağını göstermiş. Anne ona ne yaptırmak istediğini anlamamış. Anne kızına kuşun nasıl yazıldığını öğretmeye çabaladığı bir gün anneye sıkıntı basmış ve çocuğun parmaklarını klavye üzerine hareket ettirmekten bıkmış. Bu duruma çocuğun nasıl tepkide bulunduğu sorulduğunda kuşu yazmasına yardım ederken çok kızdığını belirtmiş. Anne kızının ellerini serbest bırakmış. Selin kendi başına yavaş yavaş harflerin üzerine parmaklarını koymaya başlamış. Kızgın olduğu bir sırada kafasından kuş sözcüğünü geçirdiği bir anda ekrana baktığında onun kuş yazdığını görmüş. Kendi kendine "Allah'ım o benim aklımdan geçenleri okuyor" demiş. Daha sonra o günden günümüze Selin'in kendi düşüncelerini okuduğunu anne belirtmiş. Hala aklından geçenleri okuyup bilgisayara okuduklarını yazıp yazmadığı anneye sorulmuştur. Anne tabii ki okuyor, hatta daha iyiye bile gitti demiştir. O ilk gün Selin kuşu yazarken siz ona dokunuyor muydunuz sorusuna verdiği yanıt, her zaman olduğu gibi klavyede yazarken arkasında durduğunu ve ellerini de onun başına koyduğunu söyledikten sonra da ona dokunmayacak olsam o benim aklımdan geçeni okuyamaz demiştir. Her zaman onun başına dokunuyor musun sorusu sorulduğunda Selin'in performansını görmeye gelen öğretmenleri onun başını çevirerek ya da bir şekilde ona ipucu verdiğini belirtmelerinden sonra onun koluna dokunduğunu söylemiştir. Koluna dokunduktan sonra da sizin aklınızdan geçenleri okumayı sürdürüyor mu sorusuna verdiği yanıt olumlu olmuştur. Bu işin nasıl olduğunu ziyaretçilere göstermesi istenmiştir. Selin'i almaya gitmiş ve kızıyla bilgisayarın olduğu odaya dönmüştür. Kızla ziyaretçiler tokalaştıktan sonra bilgisayarın karşısındaki sandalyeye yerleşmiş. Selin'in yanıtlaması için anne gelen uzmandan kağıda bazı sorular yazmasını istemiştir. Uzman ne tür sorular yazılmasını istendiğini sormuştur. Herhangi bir şey olabilir. Bazı sözcükler yazın ama sesli okumayın demiştir. Uzman olan ziyaretçi bazı sözcükleri kağıda yazmaya başlamış. Anne de alfabenin harflerinin olduğu özel klavyeyi Selin'in önüne koymuştur. Bu özel klavye uzun, ince ve düz bir araçtır. Üzerinde harf ve sayılar sütunlara ayrılmış şekilde yer almaktadır. İlk sıra A, B, C, C, D, E, F, 1, 2, 3. İkinci sıra G, yumuşak G, H, I, I, J, K, 4, 5, 6. Üçüncü sıra L, M, N, O, Ö, P, R, 7, 8, 9. Dördüncü sıra S, T, U, Ü, V, Y, Z, 0. Uzman kağıda kısır, bal, nar ve kedi yazmış ve anneye vermiştir. Anne sözcükleri okumuş ve sonra Selin'in arkasına geçmiş ve onun omuzlarına ellerini koymuştur. Kız hemen elini kaldırmış ve işaret parmağını A harfinin üzerine uzatmıştır. Harflerin üzerinde yer aldığı yazı tahtasına parmağını dokundurmadan ilk sıra üzerinde gezdirmiştir. Satırın sonuna gelince eli geriye doğru hareket etmiş ve hızlı bir şekilde ikinci sıraya gitmiştir. İkinci sıradaki K harfine yaklaşınca elinin hareketi yavaşlamış. İşaret parmağı bir saniyeden daha az bir süre için K harfi üzerinde durmuş ve harfi okunmasından sonra bilgisayar ekran üzerinde K harfi gözükmüştür. Kısa bir süre sonra elini yine ilk sıradaki A harfin üzerine götürmüş ve sıra üzerinde elini hareket ettirmiş. Sonra geriye doğru hareket etmiş ve ikinci sıraya geçmiş. Yine ikinci sıranın üzerinde parmağı hareket etmiş ve I'nın üzerine parmağı gelince hafifçe dokunmuş ve bilgisayar ekranında harf görünmüştür. Sonra yine elini A'nın üzerine götürmüş ve birinci sıra, ikinci, üçüncü sıralar üzerinde el hareket etmiş ve dördüncü sıranın başında elinin hareketi yavaşlamış ve kısa bir süre S üzerinde eli yavaşlamış ve S harfine dokunmuştur. Sonra elini ilk sıradaki A harfin üzerine götürmüş ve sıra boyunca hareket ettirmiş, geriye dönmüş ve ikinci sıranın başından başlayarak eli sıra boyunca ilerlemiş ve I'nın üzerinde yavaşlamış ve I harfine dokunmuştur. Eli tekrar A harfin üzerine gitmiş ve bu sıra boyunca hareket ettirmiş ve geriye dönmüş. İkinci sıra boyunca elini hareket ettirmiş ve sonuna geldiğinde geri dönmüş. Ve üçüncü sıra boyunca hareket ettirmeye başlamış ve sonra R'nin üzerine yavaşlamış. Bu harfe dokunmuş ve ekranda kısır sözcüğü gözükmüştür. Selin 5-6 saniye içinde annesine gösterilen diğer sözcüğü yazmıştır. Annenin kızının kolunu yumuşakça okşadığını gözleyen uzman, anneden ikinci sözcüğü denemesini istemiştir. Selin o kadar hızlı B ile A sözcüklerine dokunmuş ki onun hareketlerini izlemek olası olamamış. Selin'in eli L harfine yaklaşmaya başladığında uzman annenin ellerine dikkatle bakmaya başlamış. Selin'in eli L harfine yaklaştıkça elinin oynak yerleri belirginleşmiş ve Selin'in eli L üzerine gelince elinin oynak yerleri tam belirgin olmuştur. Selin L harfine dokunduktan sonra oynak yerler gevşemiş ve gerginliğini yitirmiştir. Selin elini hemen ilk sıradaki harfin üzerine götürmüştür. Selin bal sözcüğünü yazdıktan sonra kısa bir süre içinde diğer sözcükleri de yazmıştır. Uzman olağanüstü dedikten sonra bir süre düşünmüş ve anneye Selin yazarken onun parmaklarına bakıyordunuz. Gözlerinizi kapasanız yine sizin aklınızdan geçenleri okuyabilir mi? Sorusunu sormuş. Anne hemen Selin'in kendi aklından geçenleri okuyamayacağını belirtmiş ve daha sonra denediğini ve çocuğun şaşırdığını ve bu durumun kendisi için de şaşırtıcı olduğunu eklemiştir. Sonra nelerin kendisini şaşırttığını sormuştur. Anne ilk zamanlar çocuğun matematikte çok iyi olduğunu düşünmüş ve öğretmenlerin düşündüğünden daha zeki olduğunu düşünüp mutlu olmuştur. Herhangi iki sayıyı yazıp onları toplamış ve sonra o sayıları ona vermiş ve çocuk da o sayıları doğru toplamış. Ancak bir gün iki sayıyı yazmış ve yanlış toplamıştır. Sonra sayıları ona vermiş ve onun da sayıları yanlış topladığını anlatmıştır. Uzman nasıl bir sonuca ulaştığını sorduğunda anne işte o zaman kızının kendi aklından geçenleri okuduğunu ama kendi başına matematik işlemlerini yapamadığını düşünmüş. Uzman annenin söylediklerine başını sallayarak onayladıktan sonra gözleri kapalıyken aklından geçenleri okuyamadığında bundan nasıl bir sonuç çıkardığını sormuştur. Anne iç çektikten sonra Selin'in başını okşamış ve mutfaktaki diğer sandalyeye oturmuştur. Bir süre mutfaktaki zemine baktıktan ve uzman kişiye başını kaldırıp baktıktan sonra ona bir takım ipuçları veriyor ya da vermiyor olabileceğini söylemiş ve ne olduğunu bilmediğini ve bunun da kendisini çok rahatsız ettiğini söylemiş. Selin sandalyesinden kayarak inmiş ve annesinin kucağına toparlayarak gelmiş. Annesini kucağına tırmandıktan sonra küpelerini çekiştirmeye başlamıştır. Yapmamasını yumuşak bir sesle söyledikten sonra kollarını almış ve onu sakinleştirmiş. Uzman tekrar onu neyin rahatsız ettiğini sormuş. Anne yine iç çektikten sonra kollarında böyle tutabildiğini ama onun içine nüfuz edemediğini söylemiş. Her ne kadar kızının aklından geçenleri okuduğunu ve kendisine söyleyebildiğini ama kendi aklından geçenleri, düşüncelerini ve duygularını söyleyemediğini eklemiştir. Ayrıca beynin zedelenmiş olabileceğini belirtmiştir. Uzmana kızına ulaşma yollarını, kızının kim ve nasıl biri olduğunu, nasıl anlayacağını sormuştur. Siz uzmanın yerinde olsanız annenin sorularını nasıl yanıtlarsınız? Binlerce yanıt vermek olasıdır. Bunlardan bazıları, 8 yaşında hidrosefal kız çocuğunuz var ya da sevgi dolu ve sıcak bir ilişki kurmuş kız olduğu söylenebilir. Bu gibi yanıtların çoğu doğru ama sınırlı olabilir. Bu soruyu binlerce psikoloğa sorarsanız, onların yanıtları yukarıdaki betimlemeler gibi olur ve birkaç kategoride toplanabilir. Yukarıdaki tepkiler, davranış bilimindeki kuramsal görüşleri yansıtır. İnsan davranışını açıklayan bu yaklaşımlara kısaca bakalım. Yaklaşımlar. Bu görüşlerden biri biyofiziksel yaklaşımdır. Bu yaklaşımı benimseyenlere göre insanın kim olduğunu ve ne yaptığını biyofiziksel ve kimyasal etmenlerin belirlediği görüşü ağırlık kazanır. Tüm duygu ve düşüncelerimizi bedenimizde ve beynimizdeki biyofiziksel ve kimyasal etkinliklerin kontrol ettiğini ve bu görüşü benimseyenlere inanır. Bu görüşü benimseyenlere göre aklı, zihni kontrol eden bedendir. Zıttı değildir. Biyofiziksel görüşe göre Selin merkezi sinir sistemi zedelenmiş bir çocuk olarak tanımlanabilir. Konuşma güçlüğü, kas eşgüdümsüzlüğü ve anlamadaki sınırlılığı gibi ruh bilimsel ve davranışsal güçlükleri gelişmemiş beynin doğal sonucu olarak görülür. Bu yaklaşımı benimseyenlere göre, Selin için yapılacak en iyi şey merkezi sinir sisteminin olağan işleyişini sağlayacak ilaçları kullanma ya da ameliyat olur. Ancak onun kim olduğunu merkezi sinir sisteminde yer alan biyofiziksel ve kimyasal etkinliklerle açıklamak olası değildir. Bu görüşlerden bir diğeri ve psikologlar arasında yaygın kabul göreni ruhsal yapı üzerinde odaklaşan yaklaşımdır. Bunlara göre bir insanın ruhsal durumunda ve davranışlarında herhangi bir şey yolunda gitmediğinde bunları biyofiziksel terimlerle açıklamak olası değildir. Bu yaklaşımı benimseyen bilim adamları, davranışları anlamak için kişinin beyin fonksiyonlarının işleyişine bakmaktan çok, o kişinin ruhunda nelerin olduğuna bakmayı önerir. Kişinin ruhsal dünyasında olanları doğrudan gözlemek olası değildir. Kişinin içinde olanlar doğrudan bilinmez. Selin'in bedeni ve bedensel eylemleri nesnel olarak ölçülebilir. Ancak onun ruhu doğrudan gözlemlenemez. Onun sadece davranışları olabildiğince nesnel olarak incelenebilir. Daha sonra gözlenen davranışlardan ruhsal dünyasına ilişkin sonuçlar çıkarmak olasıdır. Selin'in ruhsal dünyası ile ilgili olanlar daha çok ruhsal ve zihinsel süreçlerle ilgilidir. Bu görüşü benimseyenlere göre ruhsal ve zihinsel etkinlikler bedensel etkinlikleri yönetir. Bu iki görüşte insanı ve kim olduğunu anlamada yararlıdır. Ancak yeterli değildir. Selin'in bedeni ve ruhsal dünyası olduğu gibi o aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Üçüncü görüş sosyal davranışçı görüştür. Selin'in duygu, düşünce ve davranışları etrafında bulunan kişileri etkilediği gibi etrafında bulunan kişilerin düşünce ve davranışları da onu çok fazla etkilemiştir. Selin'in zihinsel yetersizliği, beyninde aşırı miktarda su bulunmasından etkilendiği gibi, bulunduğu ortamlarda da eşit miktarda etkilenmiştir. Benzer beyin zedelenmesinden etkilenen çocuklar, nerede yetiştiklerine bağlı olarak farklı davranış örüntüleri gösterirler. İnsanın düşünce ve eylemlerini biçimlendirmede de çevrenin önemi çoğunlukla yatsınır. Örneğin anne, Selin'i tanımlarken, daha çok ruhsal yapı görüşünde geçen terimlerle tanımlamıştır. Çocuğun davranışlarını telepatiyle açıklamıştır. Aslında anne kız sosyal bir takım olarak işlevde bulunmuştur. biri diğerine ipuçları vermiş ve bu ipuçlarına göre birbirlerine davranmışlardır. Sosyal bir takım olarak birbirlerine tepkide bulunmalarını açıklamak için beyin zedelenmesini ya da zihinsel ya da ruhsal süreçleri bilmek gerekli mi? Gerekli değildir. Hatta hidrosefal ve zihin okuma gibi kavramlar senin tepkilerini belirleyen çevresel etmenlerin görülmesini engelleyebilir. Selin ve üç yaklaşım. Selin'le ilgili neler öğrenildi? Biyofiziksel yaklaşıma göre normal akranlarına göre daha az beyin dokusuna sahiptir. Cerrahlar beyninde bulunan fazla miktardaki sıvıyı boşaltmada yardımcı olmuştur. Ancak yitirilen beyin hücreleri geri getirmede başarı olamamışlardır. Hücrelerin yitirilmiş olmasının anlamı uygun eğitim verildiğinde de sosyal ve psikolojik olarak iyileştirilemeyeceği anlamına gelmez. Beyni zedelenmiş çocukların davranışlarını geliştirme ve sosyalleşmelerinde davranışçı işlem süreçleriyle oldukça yol alınmıştır. Ruhsal dinamiklerin çözümlenmesi yaklaşımına göre bedensel güçlüklerden dolayı ruhsal ve davranışsal sorunlar yaşamış olduğu belirtilebilir. Selin konuşamadığından ve hareketleri eş güdümlü olmadığından öğretmenleri ona zihin engelli olarak bakmış. Selin'in benlik kavramı ve dolayısıyla davranışları etkilenmiştir. Ayrıca çocukluğundan itibaren korkunç yaşantıların ruhsal izlerini hala taşıyor olması da çevresine tepkide bulunmamasını etkilemiştir. Güçlü ve zayıf tarafları olduğu gibi yeterlilikleri ve yetersizlikleri de vardır. Akranlarının atlayacağı ipuçlarından akıllı Hans gibi yararlanmada başarılıdır. Gereksinim ve duygularını ipuçlarından yararlanarak gerçekleştirmiştir. Sosyal ve davranışsal görüşe göre anne kız göz alıcı bir takım oluşturmuştur. Annenin kızına olan sevgisi çok acıktır. Korkan çocuğun korkusunu yatıştırmak için banyoda o kadar süre kalma gücüne sahip bir annedir. Çocuğuyla iletişimde bulunabilmek için yapmış olduğu düzenlemeler dikkat çekicidir. Anne yaptığı bu düzenleme ve çabalarla Selin'in ipuçlarından yararlanmasını sağlamıştır. Selin kimdir sorusunun yanıtı bizim gibi biyolojik, ruhsal ve sosyal bir organizmadır.